cennetlikler, o şehit olanlar, Allah'ın lütfuyla mutlu olanlar, onlar kendilerine katılmamış olan kardeşlerini müjdelerler ve gelin siz de bize katılın derler. Rabbimizin bize vaat ettiğinin gerçek olduğunu gördük burada derler. Sizin içinizden evliyaullah da olsa, enbiyadan bazıları da olsa ben size zafer vermeyeceğim. Zaferi ele geçirebilmek istiyorsanız Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeyeceksiniz. Onlar güç ve kuvvet eline geçince bir firavun kesilirler. Güç ve kuvvet eline geçince yeryüzünde benim dediğim olacak derler. Kendilerinin alaktan yaratıldığını, bir damla sudan yaratıldığını unuturlar da benim dediğim olacak demeye başlarlar. Artık onlar Allah için değil, ganimet için savaşmaya başlarlar.
İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestehdîhi ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne seyyidenâ Muhammeden abduhu ve habibuhu ve resûluhu. اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بنبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وكفيتنا وعلمتنا وفرجت عنا. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو خاصة أو عامة أو حي أو ميت. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Kıymetli kardeşlerim, Ali İmran suresinde kaldığım yerden devam ediyorum. Allah Azze ve Celle şeytanın ve şeytanın dostlarının yeryüzünde müminleri ne şekilde korkuttuklarını bize haber ediyordu. Şeytana aldanmış olan münafıklar, onlar Uhud'da şehit olmuş olan Müslümanlar hakkında ileri geri konuşuyorlar. Ve eğer bize uysaydılar başlarına bunlar gelmezdi diyorlardı. Bize uymuş olsaydılar, onlar da bizim gibi ödlekçe davransaydı, hıyanet etseydiler davalarına ve peygamberlerine, onlar da bizim gibi savaşa katılmasaydılar, döneklik yapsaydılar, onlar da bizim gibi yaşarlardı, ölmezlerdi diyorlardı. Halbuki ecel bir tanedir, iki tane değil. Korkakça yaşasanız da aynı vakit geldiğinde öleceksiniz. Cesurca yaşasanız da aynı vakit geldiğinde öleceksiniz. Allah Azze ve Celle ecelin bir olduğunu münafıkları reddederek bize haber veriyor. Ecel bildiğiniz gibi, zannettiğiniz gibi iki tane değil, bir tane. İster cesur yaşayın, ister korkakça. Cesaret ömrü azaltmayacak. Korkaklık da ömrü uzatmayacak. Mesele bu şekilde ele alındığı takdirde Müslümanlar daima cesur davranabileceklerdir. Allah Azze ve Celle öyle bir insan meydana getiriyor ki, ecelin Allah'ın elinde olduğunu anlamış, Allah'a tevekkül etmeyi anlamış ve Allah'ın dediğinin dışında bir şey olmayacağını anlamış olan bir nesil meydana getiriyor. Münafıklar her ne kadar bu sözleriyle Müslümanları savaşmaktan alıkoymaya çalışsalar da, şehit olmuş olan kimseleri ölüler olarak görmüş olsalar da, Allah Azze ve Celle onları reddederek onlar ölü değil buyuruyordu. Onları ölü zannetmeyin. Allah yolunda öldürülmüş olanları siz ölü zannediyorsunuz ama onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar buyuruyordu. Bakara suresinde de aynı mealde Allah Azze ve Celle ve la tekulu limen yuktelu fi sebilillahi emvata bel ehya ve lakin la teş'urun buyurmuş idi. Allah yolunda öldürülmüş olan kimselere ölüler demeyin. Kur'an bunu reddediyordu. Münafıkların maksatlarına erişmelerini engelliyordu. Münafıklar bu tür konuşmalarla Müslümanları cihattan men etmeye çalışıyorlar. Müslümanların içerisinden korku düşürmeye çalışıyorlar. İki ecel varmış gibi sanki böyle bir anlayış yerleştirmeye çalışıyorlarken Allah Azze ve Celle bunu reddediyor ve Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyin, onlar ölü değildirler buyuruyordu. Bel ehya, onlar diridirler. Zannettiğinizin aksine hayat sahibidirler. Hem de sizin hayatınızdan daha gerçekçi bir hayat. Siz şu hayatınızı gerçek bir hayat zannediyorsunuz. Halbuki hakiki hayatta her şey güzel olur. Hakiki hayatta nimetler çok güzel olmalı. Hakiki hayatta musibetler olmamalı. Hakiki hayatın içerisinde namussuzluklar, alçaklıklar, hıyanet olmamalı. Hakiki hayatın içerisinde bugün var olan bir sürü çirkinlikler olmamalı. Sizin hayat sandığınız şey hakikatte ölümden başka bir şey değil. Sizin yaşadığınız hayatı siz hayat zannediyorsunuz belki ama hakikatte gerçek hayata sahip olanlar şehitlerdir. Onların hayatında haramlar yok. Onların hayatında alçaklıklar yok. Onların dünyasında hıyanet yok. Onların dünyasında hırsızlık yok. Onların dünyasında hastalık yok. Onların dünyasında belalar, musibetler, terör yok. Onların dünyasında zulüm yok. Siz kendi hayatınızı hayat zannede durun. Halbuki hakikatte gerçek hayata sahip olanlar ancak şehit olanlardır. Bel ehya'un inde rabbihim yurzakun. Onlar hayat sahibidirler ama sizin bildiğiniz hayatın dışında bir hayat. Hayatlar çeşit çeşit. Siz bütün hayatları tek hayat zannediyorsunuz. Daha evvel de ifade etmiştim. Hayatlar çeşit çeşit. Hazreti İsa'nın hayatı mesela şu anki hayatı. Hayatımızın dışında bambaşka bir hayat. Hayvanların hayatı, meleklerin hayatı, cansızların hayatı, bitkilerin hayatı, cinlerin hayatı. Hayatlar farklı farklı. Her birinin kendine göre hayatı var. Bitkilerin mesela bizim hayatımız gibi bir hayata sahip olduğunu söyleyebilir misiniz? Melekler mesela yemezler, içmezler. Uyumazlar, Allah'a isyan etmezler. Onların hayatının bizim gibi olduğunu söyleyebilir misiniz? Bizim hayatımız gibi olabilir mi mesela bitkilerin hayatı? Yürümezler. Onların hayatı bizimkine benzer mi? Akıllar farklı olduğu gibi hayatlar da farklı. Bel ehya'un inde rabbihim yurzakun. Onlar Rableri katında rızıklanmaktadırlar. Hem rızıklar da farklı farklı. İnsanların bu dünyada elde etmiş olduğu rızıklar hiç de öyle kaliteli şeyler değil. Hakikatte insan çok daha güzellerini isteyecek şekilde yaratılmış. Madem çok daha güzellerini istiyor, o halde verilecek. Madem ebedi bir hayat isteme arzusu verilmiş, demek ki verilecek. Eğer verilmeyecek olsaydı o arzular da verilmezdi. Dikkat edilecek olursa yeryüzünde hiçbir şey tam güzel değil. Tam güzel olan bana bir şey söyleyebilir misiniz? Kusuru olmayan bir şey söylenebilir mi? İnsanı tamamen mutlu edecek olan, hiçbir sıkıntı bırakmayacak olan bir şey söyleyebilir misiniz mesela?
En mutlu anınızda bile belki 100 tane derdiniz vardır. Siz buna hayat mı diyorsunuz? Hakikatte gerçek hayat, Allah Azze ve Celle'nin dediği gibi, hakiki hayat sahipleri şehit olanlardır. Onlar bir taraftan hem Rableri katında rızıklanmaktadırlar, diğer taraftan yeryüzünde yaşayanlara kan pompalamaktadırlar. Kendilerinden sonra yeni nesillerin gelmesine vesile olmaktadırlar. Şehitçe yaşamayanlar şehit olamamaktadırlar. Şehitçe yaşayanlara Allah şehadeti nasip eder. Şehitçe yaşayacaksın ki bir bakıma piyango denilebilecek olan o piyango sana da vursun. Allah Azze ve Celle'nin yolunda ölmesen de zaten öleceksin. Vaktin saatin geldiği zaman zaten öleceksin. İster yatağında öl, ister hastanede öl, ister trafik kazasıyla öl. Fakat bütün bunlardan çok daha şerefli olacak olan ölümü istiyorsan, Rabbinin uğrunda şehit olarak o şekilde yüksek bir mertebe kazanmış olarak Rabbine ulaşmak istiyorsan şehitçe yaşayacaksın. Şehitçe yaşamayanlara Allah Azze ve Celle şehadeti de nasip etmiyor genellikle. Öyle kimseler vardır ki şehitçe yaşamışlardır onlar. Onlar belki bu dünyada şehit olamamışlar. Belki evlerinde ölmüşler. Belki yataklarında ölmüşler Halid bin Velid gibi. Ama onlar yine de şehitler mertebesinde. Hatta kimi şehitlerden de üstündürler. Çünkü onlar şehitçe bir hayat sürdüler. Ama Allah Azze ve Celle öyle takdir etti, onların elinde bir şey yoktu. Onun için Allah onlara şehadeti vermediğinden dolayı şehit olmadılar. Yoksa onlar şehitler gibi yaşadılar. Aslında şehit olacaklardı ama Allah bir sebebe binaen öyle takdir etmiş idi. Onlara ömür vermek istemiş, onların vazifelerini yaparken belki bu şekilde daha rahat o vazifeyi ifa edeceklerini görmüş, ondan dolayı Allah Azze ve Celle o şekilde bir hayat sürmelerini nasip etmişti. Kimi var ki şehit olmuş, kimi var ki şehit olmamış ama belki şehitlerden de üstün makama erişmiş. Kimi de var ki belki siz onları şehit zannedersiniz. Fakat onlar Allah katında şehitlerden yazılmamışlardır. Niceler var ki belki savaşta şehit düştü zannedilmiştir. Belki onlar düşmanla savaşırken, kafirle savaşırken şehit oldukları zannedilmiştir. Ama Allah Azze ve Celle'nin katında onlar şehitlerden yazılmamış olabilirler. Şehitçe yaşamamış olanlar, onlara kolay kolay şehadet mertebesi nasip olmayacaktır. Düşman ve düşmanla bir işbirliği yapan münafıklar, Müslümanları cihattan vazgeçirmeye çalışırken böyle laflar söylüyorlardı. Onlar kardeşlerinin vazgeçmesini istiyorlardı. Kur'an onu reddetti ve siz onlara ölü diyorsunuz ama bizimle beraber olsaydılar ölmezlerdi diyorsunuz. Halbuki onlar evlerinde oturuyor olsaydılar bile yine öldürülecekleri yere götürülecekler ve orada canları alınacaktı. Ama o zaman şerefli bir şekilde ölmüş olmayacaklardı. O zaman bütün günahlar affedilmiş olarak ölmüş olmayacaklardı. Tembel tembel evlerinde otururken evlerinden alınmış götürülmüş olacaklardı. Ama onlar böyle bir ölümü tercih etmediler. Ey münafıklar, siz onlara ölü diyorsunuz. Halbuki onlar Allah katında diridirler. Sizin hayatınız gerçekte ölmüş bir hayat. Sizin hayatınıza hayat demek doğru değil. Korkakça yaşıyorsunuz. Zillet içerisinde yaşamayı yaşam zannediyorsunuz. Malın mülkün peşinde koşarak yaşamayı hayat zannediyorsunuz. Halbuki onlar Allah katında ölümden de beterdir. Kendinizi öldürüyorsunuz bu şekilde. Hayatınızı öldürüyorsunuz bu şekilde. Değerlendiremiyorsunuz hayatınızı bu şekilde. Kur'an onların maksatlarının gerçekleşmemesini sağlıyordu aynı zamanda bu ifadeleriyle. Münafıklar Müslümanların boş yere öldüklerini söylerlerken Kur'an onların ölmediklerini ve onlara cennetler olduğunu ifade ederek bu şekilde münafıkların tuzaklarını boşa çıkarmış oluyordu. Maksatlarının aksi gerçekleşiyordu. Bu şekilde Allah Azze ve Celle bütün dünyaya ilan ediyordu ki, her ne kadar münafıklar öyle söyleseler de, ben onlara yeni bir hayat verdim. Hem sizin hayatınızdan çok daha şerefli bir hayat. Bu ifadeler münafıkları rezil eden ifadelerdi. Böyle konuşanları rezil ediyordu. Nasıl ki İslami bir faaliyet içerisinde doğru bir istikamette, doğru bir metot ile ilerlerken, doğru bir strateji ile ilerlerken bazı kimselerin başına bir takım hadiseler gelecek olsa hemen münafıklar ve zayıf kimseler hemen konuşmaya başlarlar. Davaları doğru olduğu halde sanki yanlışmış gibi konuşanlar olur. Bir takım laflar söyleyerek Müslümanların morallerini bozarlar. Onlar geçmişten ders almak için konuşmazlar. Onlar stratejilerindeki hataları görmek için konuşmamaktadırlar. Onlar hakikatte korkaklıklarını ortaya sürmektedirler. Onlar hakikatte kendi kendilerini rezil etmektedirler. İşte Allah Azze ve Celle böyle olanların kalbinde bir takım zayıflıklar olduğunu ifade ediyor. Müslümanların içerisinde münafıklar olduğu gibi itikaden münafık olan kimseler, yani kafir olduğu halde Müslüman gibi görünenler olduğu gibi hakikatte Müslüman olduğu halde zayıf olan kimseler de vardır. Ve zayıfların zararı münafıklardan daha az değildir. Belki münafıkların münafık olduğu anlaşılır. Ama zayıfların zayıflığını anlamak uzun zaman ister. Ve herkesin anlaması da kolay değildir. Onun içindir ki zayıfların zararı daha çok olmaktadır. O yüzden herkes kendisini kontrol etmeli. Hangi noktalarda zayıf olduğunu kendisini gözlemlemeli. Şöyle bir karıştırmalı. Kalbinin derinliklerine doğru şöyle bir inmeli. Acaba zayıf noktalarım nerelerdir demeli. Ve zayıf olduğu bilinen insanların bu gibi konuşmalarına da itibar edilmemeli. Ey Resulüm, onlar ölüler diyorlar şehitlere. Halbuki o şehitler kendilerinden sonra gelecek olanları müjdeliyorlar. Onlar kendilerinden sonra henüz kendilerine katılmamış, henüz daha şehit olmamış olan kardeşlerine de müjdeler veriyorlar. Biz burada Rabbimizden razı olduk. Rabbimiz de bizden razı oldu. Ve biz Rabbimize ulaştık, cennet nimetlerine ulaştık diyorlar, haber ediyorlar. Kendilerinden sonrakileri müjdeliyorlar. Allah'ın nimetlerine kavuştuklarını söylüyorlar. Şehadet şerbetini içmek üzere iken bazı kimseler bazı sözler söylerler. Tam ölmek üzere iken, daha doğrusu şehit olmak üzere iken onlar konuşurlar ve cennetin kokusunu aldıklarını söylerler. Sa'd ibn-i Rabi'in dediği gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu aramalarını emretmişti ashabına Uhud savaşı esnasında. Ashabtan bazıları onu arıyorlardı. Tam ölmek üzere, şehadet şerbetini içmek üzereyken onu buldular. Ve Allah Resulü sana selam ediyor dediler. Ne büyük bir şerefti bu. Ölmek üzere olan bir insana Resulullah'tan selam geliyordu. Allah Resulü sana selam ediyor, halini soruyor dediler. Dedi ki o Allah Resulü'nün selamını aldıktan sonra siz de benden Resulullah'a selam söyleyin dedi. Ve ona deyin ki ben vallahi cennetin kokusunu duymaya başlıyorum. Cennetin kokusu geliyor burnuma. Resulullah'a haber edin bunu. Resulullah bilsin ki cennetin kokusunu alıyorum. Ve bütün müminler de bilsinler ki Allah'ın Resulü'nü terk etmemelidirler. Davalarına hıyanet etmemelidirler. Şehit olmak üzere olan bir insanın son sözleriydi bunlar. Kendinden sonrakilere nasihatta bulunuyordu. Resulullah'ı terk etmeyin diyordu. Ensara haber edin. Bütün müminlere haber edin ki ben cennetin kokusunu alıyorum. Allah'ın ve Resulünün haber verdiği gerçekmiş. Ölmek üzere olan insan söylüyordu. O anda ah vah çekmesi lazımdı belki. Biz olsaydık belki ağrılarımızla inler dururdu. Fakat o kendinden sonrakilere bir mesaj bırakmak istiyordu. Kendisini düşünmemişti hayatı boyunca. O anda bile kendisini düşünmüyordu. Ağrılarını düşünmüyor ve kendinden sonrakilere birkaç kelime daha öğretmeye çalışıyordu. Haber verin Ensar'a ki ben Rabbimin vaat ettiğinin kokusunu almaya başlıyorum. Cennetin kokusunu alıyorum. Hiç kimse Resulullah'ın izinden ayrılmasın, onun yanından ayrılmasın, onu yalnız bırakmasın diyordu. Eğer böyle şeyler söylüyorlarsa tam o anda, hakikatte bunlar da cenneti ispat eden delillerden olarak sayılmalı. Hakikatte şehadet şerbetini içecek olan, içmek üzere olan kimselerin bu gibi şehadetleri, şehitlerin bu gibi şehadetleri hakikatte ahiretin delillerinden olarak sayılmalı. Çünkü o anda insanın yalan söylemesi mümkün değildir. Ve o anda başka bir aleme gidiyor bu insanlar. Artık dünya aleminden sıyrılıyor. Başka bir aleme göçüyorlar. Ve işte o anda bu dünyada yaşayanların anlayamadığı bir takım hakikatler anlamaya başlıyorlar. Mesela sadıka rüyaları inkar edebilir misiniz? Demek ki uyku alemine giren kimsenin başka bir aleme geçtiği gerçektir. Demek ki uyku aleminde uyanıkken anlayamadığınız ve göremediğiniz bir takım şeyleri görmektesiniz. Nasıl ki bu gerçektir, mütevatiren sabittir. Nasıl ki bütün insanlar rüyalar görmektedir. Nasıl ki bunu inkar eden cahilin ta kendisidir. Aynı şekilde birçok şehit olmak üzere olan insanın bu gibi şehadetleri de bir delil olarak sayılmalı. Şehit olmak üzere olan insanların şehadetleri, evet cennetin kokusunu alıyorum demeleri, mükemmel bir koku alıyorum demeleri. Enes bin Nadır da öyle söylemişti. Sa'd bin Muaz'ı gördüğünde Uhud savaşı esnasında, vallahi diyordu, Uhud'un eteklerinden cennetin kokusunu duyuyorum. Bütün şehitler buna benzer kokular duydular. Cennetin tarif edilemez kokusunu duydular. Cennetin tarif edilemez nimetlerinden yavaş yavaş tatmaya başladılar. Bu insanlar, ölmek üzere olan bu insanlar neden yalan söylesinler ki? Bedenleri ölmek üzere demek istiyorum. Bedenleri ölmek üzere olan bu insanlar, artık bu dünyadan göçüp gidecek olan bu insanlar neden yalan söylesinler ki? Bunların yalan söylemeye sevk edecek olan nedir ki? Neyden korkacaklar ki? Zaten bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Eğer yalan olmuş olsaydım, eğer bu gibi şeylerin, cennetle ilgili bir takım bilgilerin, ahiretle ilgili bir takım bilgilerin yalan olduğunu o anda anlayacaklardı. Allah'ın Resulü'nün vermiş olduğu malumatın yalan olduğunu düşünselerdi, o anda yalan söylemelerine gerek yoktu. Hiçbir şey hissetmiyorum, acıdan başka bir şey hissetmiyorum demeleri beklenirdi. Halbuki bu insanlar şehadette bulunuyorlar. Cennete şehadette bulunuyorlar. Ahiretin birçok delilleri olduğu gibi bu da o delillerin içerisinde olmalı. Allah Azze ve Celle bu şekilde şehitlerden bize haber vererek münafıklara cevap veriyordu. Siz onlara ölü diyorsunuz ama bakın onlar kendilerinden sonra kendilerine henüz katılmamış olan kardeşlerini müjdeliyorlar. Allah'ın cennetleriyle müjdeliyorlar. Hatta ölmeden bile müjdeliyorlar. Allah Azze ve Celle şehitlere soracak ve soruyordu. Bir isteğiniz var mı? Birçok hadislerde ifade ediliyor. Şehitler Allah'ımız derler. Ey Rabbimiz bize her şeyi verdin, ne isteyelim ki? Allah ısrar edince o zaman derler ki, Ya Rab bizi tekrar dünyaya döndür de yeniden senin uğrunda şehit olalım. Allah buyurur ki bu mümkün değil. Başka bir şey isteyin. Dünya imtihan dünyası olduğu için bu mümkün değil. Eğer siz yeniden dünyaya dönecek olursanız o zaman imtihan sırrı biter. İşte o zaman onlar derler ki, Ya Rabbi o halde bizden haber ver. Geride kalmış olanlara haber ver. Cennetin nimetleri içinde olduğumuzu onlara haber et. Onlar da bize katılmak için acele etsinler. Onlara haber et Allah'ımız derler. İşte Allah Azze ve Celle o zaman bu ayetleri indirdi. O cennetlikler, o şehit olanlar, Allah'ın lütfuyla mutlu olanlar, onlar kendilerine katılmamış olan kardeşlerini müjdelerler. Ve gelin siz de bize katılın derler. Rabbimizin bize vaat ettiğini, gerçek olduğunu gördük burada derler. Zaten dünyadan sonra bir dünya olmazsa, o zaman Allah Azze ve Celle'yi seven kulları nasıl mutlu olabilirler? Enbiyaullah ve Evliyaullah o takdirde nasıl mutlu olacaklar? Allah'ın dostları Allah'la birlikte olmak isterler. Onların dostlukları eğer bu dünyada sadece olacak olursa, gerisi gelmeyecek olursa, o takdirde onlar Allah Azze ve Celle'den nasıl mutlu, nasıl memnun olabilirler? Allah Azze ve Celle'yi görmek isteyecekler. Allah Azze ve Celle'nin bütün nimetlerinden istifade etmek isteyecekler. Muhabbetullah içerisindedirler. Eğer o muhabbet bu dünyada bitecek olursa, yeni bir hayat olmayacak olursa, o takdirde enbiyanın ve evliyanın o muhabbeti nasıl devam edebilecek? Allah kendisini seven kullarının bu şekilde olan muhabbetlerini devam ettirmelerine müsaade etmeli. Hem aynı zamanda evliyaullah ve enbiya Allah'ın nimetlerinin menbaını görmek isteyecekler. Menbaı görmek isteyecekler. Ya Rabbi gerisini göster diyecekler. Bu dünyadaki nimetler menbaına işaret eder. Nasıl ki uzun yollarda hani tesisler olur, seyahat tesisleri olur ya, hem de güzel şehirlere giderken güzel tesisler görürsünüz. Kötü şehirlere giderken, küçük şehirlere giderken, gelişmemiş şehirlere giderken küçük tesisler, basit tesisler olur. Ama mesela bir İstanbul'a, bir Ankara'ya giderken güzel tesisler olur ya, aynen öyle. Demek ki tesisler daha sonrasında gelecek olan büyük şehri gösteriyor. Hem de o tesislerin güzelliği, gelecek olan şehrin güzelliğini gösteriyor. Bu dünya bu kadar mükemmel olarak yaratıldığına göre, demek ki gelecek olan dünya, ahiret denilen dünya, demek daha ne kadar güzel olacak. Bütün evliyaullah ve enbiyaullah, hepsi menbaını görmek istiyor. Bir çocuğa bile bir şey verseniz, devamını istiyor. Çocuğa bir şeker verseniz hemen cebinizi karıştırıyor. Başka var mı diyor. Demek fıtratta bu vardır. Bunu fıtrata yerleştiren Allah Azze ve Celle demek ki menbaını gösterecek. Göstermeyecek olsaydı o duyguyu vermezdi. Çocuklara bakın, fıtratı göreceksiniz. Fıtrat ahiretin delillerini içerir. Fıtratı güzelce inceleyen bir adam ahiretin delillerini kendi fıtratında bulabilir. Madem fıtrat ölümsüzlüğü istiyor, madem Hazreti Adem bile ölümsüz olmak için o meyveden yedi, madem ki bütün insanlar, yaşlılar bile ölmek istemiyor, demek Allah böyle yaratmış, böyle yaratmışsa öyle bir hayat da verecek, vermeyecek olsaydı o duyguyu da vermeyecekti. O halde şehitler için böyle bir hayat nasıl olmaz? Hem görülüyor ve görüyorsunuz ki bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Halbuki Allah'ın adil olduğu, el-adl sıfatına sahip olduğu, hem Kur'an'la sabit, hem hadislerle sabit, hem de tabiatı incelediğiniz zaman sabit olduğunu göreceksiniz. Allah'ın kainatında Allah Azze ve Celle bir ağacın yapraklarına karşı bile adaletle muamele ediyorsa, nasıl olur da en basit varlıklara karşı bile adaletle muamele eden Allah, en önemli varlık olan ahsen-i takvim suretinde yarattığını ifade ettiği insan denilen varlığın üzerinde adaleti nasıl gerçekleştirmez? Halbuki görüyorsunuz ki bu dünyada adalet gerçekleşmiyor. Görüyorsunuz ki bu dünyada nice zalimlerin zulmü yanına kar kalıyor. Görüyorsunuz ki nice büyük insanlar yaptıkları hizmetlerin karşılığını göremeden bu dünyadan göçüp gidiyor. Halbuki Allah adildir. Adalet bir yerde mutlaka gerçekleşmeli. Demek ki sonraya bırakılıyor. Küçük hesaplar küçük mahkemelerde görülüyor. Bu dünyadaki bir takım musibetler Allah Azze ve Celle'nin el-adl sıfatına sahip olduğunu gösteriyor. Bir takım küçük musibetlere uğrarız hayatımızda. Günahımızın küçüklüğü büyüklüğü oranında bazen Allah Azze ve Celle bize her şeyi gördüğünü ve kaydettiğini bildirmiş olmak için bu dünyada da bir takım musibetler verir. Bize her şeyi yazdığını ve gördüğünü bildirmek için bir takım mükafatlar verir. Bir hayırlı iş yaptığınız zaman hemen ardından bir takım mükafatlarla karşılaşırsınız bazen. Bir takım günahlara düştüğünüz zaman da hemen ardından bir takım musibetler görürsünüz. Allah Azze ve Celle demek istiyor ki ben basirim ve habirim, ben alimim, her şeyi görüyorum, yazıyorum, biliyorum. Size sadece küçük numunelerini gösteriyorum. Küçük numuneler gösteriyorum ki benim bu sıfatlara sahip olduğumu anlayasınız. Her şey kaydediliyor anlayasınız. Her şeyi yazıyor münker nekir anlayasınız. Kiramen münker nekir size hesap soracak anlayasınız. Kiramen ve katibin her şeyi yazıyor anlayasınız. Allah Azze ve Celle'nin bu dünyada verdiği musibetler ve bazen tattırdığı mükafatlar, Allah'ın her şeyi yazdığını ve gördüğünü bildiğinin delillerindendir. Dolayısıyla bu dünyada bile işaret ediyor bize. Her şey kontrol altında, her şey kameralara alınıyor, her şey teyiplere alınıyor. İlahi cihazlar tarafından kaydediliyor. Elleriniz, ayaklarınız bile kaydediyor, konuşacaklar. O halde şehitlerin böyle haber vermesi ne kadar doğrudur. Allah Azze ve Celle özellikle onlara bambaşka bir hayat nasip ediyor. Hakikatte bütün müminler cennette, onların ruhları cennette nimetler içerisinde iseler de hadiste öyle ifade olunmuştur. Fakat şehitler ise bambaşka nimetlerin içerisindedirler. Bu şekilde müminlerin kıyamet gününden evvel de bir takım nimetler içerisinde olacağı bize bildiriliyor. Allah Azze ve Celle Uhud Savaşı'nda Müslümanlara birçok şey öğretmişti. Müslümanlar esas itibariyle bu savaşta nefisleriyle savaştılar. Allah Azze ve Celle eğer onlara ganimetleri alabilmeyi nasip etseydi acaba, savaşı kazanmayı nasip etseydi acaba, bundan daha büyük bir şey mi öğrenmiş olacaklardı? Acaba elde ettikleri hasılat bundan daha büyük mü olacaktı? Ganimet ele geçirmiş olsaydılar, acaba 70 şehit vermemiş olsaydılar, acaba düşmandan yüzlercesini öldürmüş olsaydılar, acaba daha büyük bir hasılat mı elde etmiş olacaklardı? Öyle değildi. Allah Azze ve Celle hakikatte bu Müslümanlara bir medeniyet kurduracaktı. Medeniyet kuracak olan Müslümanların ganimet için savaşmaması gerekiyordu. Bunu öğrenmelerini istiyordu Allah Azze ve Celle. Hiçbir zaman ganimet için savaşmayacaksınız. Hiçbir zaman birinci hedefiniz dünya olmayacak. Hiçbir zaman dünya sevgisini kalbinize sokmayacaksınız. Bunu öğrendiler. Belki 70 şehit verdiler. Ama vallahi ganimet alsaydılar bunun kadar önemli bir şey öğrenmiş olmayacaklardı. Nefislerini terbiye etmeyi öğrendiler. Nefisleriyle savaşmayı öğrendiler. Dünya sevgisini kalplerinden atmayı öğrendiler. Peygamber'e itaat edilmediği zaman ne olacağını öğrendiler. Bu çok daha önemliydi. O gün orada ganimet almaktan, hatta savaşı kazanmaktan çok daha önemliydi. Ve bazı kimseler daima zaferin kendilerine ait olduğunu zannediyorlardı. Sanki Allah Azze ve Celle için bu bir mecburiyet idi. Sanki Allah daima onlara zafer vermeyi, sanki onlara söz vermişti. Sanki zafer mecburi bir şey idi. Sanki zaferin şartları yoktu. Halbuki zaferin sabır gibi, takva sahibi olmak gibi, komutana itaat etmek gibi, dünya malı için savaşmamak gibi şartları vardı. Allah Azze ve Celle onlara şunu söylemek istiyordu. Sizin içinizde Hazreti Muhammed olsa bile sallallahu aleyhi ve sellem, Nebiler Nebisi, Resuller Resulü aranızda olsa bile, eğer siz bu şartları gerçekleştirmeyecek olursanız ben size zafer vermeyeceğim. Sizin içinizden Evliyaullah da olsa, Enbiya'dan bazıları da olsa ben size zafer vermeyeceğim. Zaferi ele geçirebilmek istiyorsanız Allah'ın rızasından başka bir şey düşünmeyeceksiniz. Bunu öğreniyorlardı Müslümanlar. Ganimetten daha önemli değil mi bu? Bir medeniyet kuracaktı bunlar. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas buyurulmuştu onlar hakkında. Siz en hayırlı ümmet oldunuz. Çünkü siz iyiliği emreder, kötülükten sakındırırsınız. Çünkü siz peygambere ittiba edersiniz. Siz madem ki böyle oldunuz, ondan dolayı en hayırlı ümmet oldunuz. En hayırlı ümmet olacak olanlar, yeryüzünde medeniyet meydana getirecek olanların bir takım şeyleri zamanında öğrenmeleri gerekir. Allah Azze ve Celle size güç ve kuvvet verdiği zaman, yeryüzünde kendi saltanatınızı kurmamanız için bu böyle olması lazım. Eğer siz de kafirler gibi güçlendiğinizde, kuvvetlendiğinizde kendi saltanatınızı kuracak olursanız, siz de yeryüzünde bir firavun kesilecek, bir diktatör kesilecek olursanız, o zaman ne farkınız kalır diğerlerinden? Kafirler gibi ganimet için, petrol için, şunun için, bunun için, bir takım menfaatler için, şan şöhret için, makam için, toprak için savaşacak olursanız, o takdirde neden savaşıyorsunuz ki? Ne farkınız kalır sizin kafirden? Bu şekilde Allah Azze ve Celle Müslümanlara ne için savaşmaları gerektiğini öğretiyordu. İşte bu insanlar, bunu öğrenmiş olan insanlar medeniyet kurabilirler. Bunu öğrenmemiş olanlar, güç ve kuvvet ellerine geçtiği zaman imparatorluk kurarlar, medeniyet değil. Kendi saltanatlarını kurarlar, medeniyet değil. Onlar güç ve kuvvet eline geçince bir firavun kesilirler. Güç ve kuvvet eline geçince yeryüzünde benim dediğim olacak derler. Kendilerinin alaktan yaratıldığını, bir damla sudan yaratıldığını unuturlar da benim dediğim olacak demeye başlarlar. Artık onlar Allah için değil, ganimet için savaşmaya başlarlar. Allah ise onların yalnızca rıza ilahi için savaşmalarını istiyordu. Onun için bu mağlubiyeti Allah müsaade etmişti. Onlar mağlup olacaklardı ama çok önemli bir şey de öğrenmiş olacaklardı. Demek Allah Azze ve Celle onların için Hazreti Muhammed de olsa sallallahu aleyhi ve sellem, her birisi Allah'ın aslanı da olsa, Ebu Bekir Ömerler de olsa onların içerisinde, demek niyet bozulduğu zaman Allah'ın da yardımı kalkacak. Demek niyet bozulduğunda Allah artık zafer nasip etmeyecek. Demek ki lale devrine girecek olursanız, demek ki daha sonra batıyı taklit edecek olursanız, demek ki batı hayranlığı içine girecek olursanız, o zaman Allah birinci dünya savaşında mağlup olmanıza müsaade edecek. Bunu anlayın dedi Allah. Onlar anladılar ama daha sonra gelen nesiller bunu yeniden unuttular. İşte o zaman Allah Azze ve Celle bunu onlara yeniden hatırlattı birinci dünya savaşıyla. Sizin içerinizde Evliyaullah bile olsa, sizde ekseriyetinizde böyle düşünceler var olduğu müddetçe, batı hayranlığı var olduğu müddetçe size Allah zafer nasip etmeyecektir. اَلَّذ۪ينَ سَجَابُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا سَابَهُمُ الْقَارِحِ Onlar ki Allah'ın Resulüne icabet ettiler. Allah'a ve Resulüne icabet ettiler. Onlara bir yara isabet ettikten sonra, Uhud'da mağlubiyet tattıktan sonra yine de onlar peygambere icabet ettiler. Büyük bir yara almışlardı. 70 şehit vermişlerdi. Bir sürü yaralı vardı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabının morali bozulmasın diye Medine'ye döndükten hemen sonra Şevval ayının 15'inde gerçekleşmişti Uhud savaşı. Efendimiz hemen ayın 16'sında yeniden askere toparlanın emrini vermişti. Düşmanı takibe koyulacaklardı. Halbuki perişan durumdaydılar. Allah Resulü'nün talebeleri perişan vaziyetteydiler. Fakat onların içerisinden 70 kişi kadar Efendimizin bu talimatına uydular ve kalktılar. Bazılar çok perişandılar. İki kardeş anlatıyor. Ben diyor çok kötü bir şekilde, ben de kardeşim de yaralıydık. Çok yorgunduk, perişan vaziyetteydik. Kardeşim bazen bana dayanıyordu. Ben onu taşıyordum. Resulullah'la beraber ikinci kez gazaya çıktık. Efendimiz'den haber gelmişti. Münadi sesleniyordu. Dün bizimle beraber olanların dışında kimse bize katılmasın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud'da katılmamış olanlara kızgındı. Uhud'da döneklik yapmış olanlara kızgındı. Onların, o münafıkların katılmasını istemiyordu. O şerefe nail olmalarını istemiyordu. Yalnızca Cabir'e müsaade ediyordu. Cabir gelecek ve diyecek ki, ya Resulallah, ben seninle dün katılamamıştım ama sebebi var ya Resulallah. Babam bırakmadı beni. Babam, 7 tane kızım var oğlum dedi. Sen onların başında kalmalısın. Ben belki şehit olurum. Ben bu işi sana bırakamam dedi. Şehit olmak istiyorum ben dedi. O yüzden seni kendime tercih edemem bu meselede dedi. Dünyevi bir şey olsaydı seni tercih ederdim. Ama şehit, şehadet gibi bir mertebede seni kendime tercih etmiyorum. Ben şehit olmak istiyorum. İkimiz beraber şehit olacak olursak o zaman bu kızlara kim bakacak evladım? Sen geride kal demişti. Ben de o yüzden geride kalmıştım ya Resulallah. Şimdi seninle beraber savaşa katılabilir miyim ya Resulallah? Efendimiz ona müsaade ediyordu. Münafıklara müsaade etmedi Allah Resulü. Hatta Uhud savaşının başında bir Beni Kaynuk adındaki Yahudi kabilesi de gelmiş ve Efendimiz'e yardım edebileceklerini söylemişlerdi. Münafıklardan da bazıları gelmişler, böyle konuşmuşlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların bunlardan yardım istemediğini ifade ediyordu onlara. Müşriklere karşı savaşırken müşriklerden yardım almam diyordu. Len nesta'ine bi müşrik demişti. Başka bir savaşa giderken de bir müşrik katılmıştı, Müslümanların içine katılmak istemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir yerde konaklamıştı. O müşrik gelmiş ve Efendimiz'e onlara katılmak istediğini söylemişti. Çok cengaver bir adamdı. Savaşta karşısına geçenleri biçer gibi, hepsini biçer geçerdi. O adamı görünce sahabeden birçokları sevinmişlerdi. Bu adam bizimle beraber olursa çok iş görür dediler. Düşmana korku salar bu adam dediler. Allah Resulü ise adama sordu, dedi ki sen bize katılmak istiyorsun da peki sen İslam oldun mu? Adam hayır dedi. Efendimiz buyurdu ki len nesta'ine bi müşrik, biz bir müşrikten ebediyen yardım almayız. Adam gitti. İleride Allah Resulü yeniden bir mola verdiğinde adam tekrar geldi. Ya Muhammed size katılayım mı dedi, iyi savaşırım ben. Efendimiz dedi ki İslam oldun mu? Adam yine hayır dediğinde Allah Resulü aynı cevabı verdi. Len edatıyla, kıyamete kadar demek yani. Len nesta'ine bi müşrik, bir müşrikten asla yardım istemeyiz dedi. Adam yine gitti. Ve sonra Efendimiz tekrar mola verdiğinde, tekrar geldiğilerde size katılayım mı ya Muhammed dedi. Efendimiz İslam oldun mu dedi. Adam evet deyince işte o zaman onun savaşa katılmasına Müslümanlara yardım etmesine müsaade ediyordu. Demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirkle mücadele ederken müşriklerden yardım almamaya özen gösteriyordu. Zaten ben müşriklerle savaşıyorum diyordu. Senin gibilerle savaşıyorum. Dolayısıyla senden nasıl yardım isteyeyim? Devletler arası bir takım anlaşmalar olabilir. O meselenin başka bir yönü. Eğer Müslümanlar çok zor durumda kalmışlarsa o zaman mesele yeniden ele alabilir, düşünebilirler. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın aslanlarına güveniyordu. Rabbinin yardımına güveniyordu. Ve gerçekten de Rabbul Alemin onlara yardım ediyordu. Bu şekilde savaşta bir sürü hadiseler gerçekleşmişti. Hanzala adında bir sahabinin hadisesi meşhurdur. Ona El-Gasil lakabı da verildi daha sonra. Husletmiş olan, huslettirilmiş olan Hanzala. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşı için haber ediyordu. Uhud savaşına çıkılacaktı. Medine'nin kuzeyinde Uhud dağı vardı. Oraya doğru gidilecek, orada savaş yapılacaktı. Medine'nin merkezinden 5 kilometre kadar kuzeydeydi Uhud dağı. Orada savaş olacaktı ve tellal her tarafta bağırıyor, savaşa savaşa diyordu. Hanzala henüz o gece yeni evlenmişti. Daha gusül abdesti bile alamamıştı ki Efendimizin tellalı bu şekilde seslenince hemen çıkmıştı yola. Anın vacibi o anda onu gerektiriyordu. Her anın bir vacibi var. O anın vacibi Resulullah'a ittiba etmek, emre itaat etmek idi. Namaz kılmak değildi o anın vacibi. Gusletmek değildi. Allah'ın Resulüne itaat etmek namazdan da önce gelirdi. Allah Resulüne itaat edebilmek için gusül abdesti bile almadan çıkmıştı evinden. Daha sonra şehit olmuştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meleklerin onun o mübarek vücudunu yıkadığını, guslettirdiğini görmüştü. Sorun bakalım dedi karısına, ne olmuş? Sordular kadıncağıza utana sıkıla. Hadiseyi anlattı kadıncağız. İlk gecemizdi dedi ve daha gusül abdesti almadan çıkmıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte bundandır dedi. İşte bundandı. Hakikatte şehitler yıkanmazlar. Hatta Şafii mezhebinde namazları da kılınmaz. Çünkü onlar şehittirler. Çünkü onlar hayattadırlar. Hayatta olanların namazları kılınmaz denildi. Hanefilerde her ne kadar namazları kılınıyorsa da Hanefilerin dayanmış olduğu birçok sahih hadis var bu meselede. Efendimiz Uhud şehitlerinin namazını kıldı. 70 şehidin namazını kıldı. Hatta Hazreti Hamza'nın namazını 70 defa kıldı. Onun cenazesi hiç kaldırılmadı. Onun yanına bir diğeri getirildi, bir kez daha kılındı. Öbürü kaldırıldı, diğeri getirildi Hamza'nın yanına, bir kez daha kılındı Hamza'nın cenaze namazı. Bu şekilde 69 şehit, Hamza ile beraber 70 şehit, 70 defa cenaze namazı kılındı. O yüzden şehitlerin cenaze namazının kılınması Hanefilerden kabul edilmiştir. Ama Şafii mezhebinde guslettirilmedikleri gibi onların namazlarının da kılınmayacağı ifade edilmiştir. Çünkü onlar hayat sahibidirler. Çünkü onlar ölmemişlerdir ki onların namazları kılınsın. Meselenin mezhepler arasındaki tartışması mevzumuzun dışında. Fakat şehitlere bakışı anlatıyor bu. Şafii mezhebinin bu görüşü şehitlerin nasıl algılandığını anlatıyor bize. Onlar hayat sahibi olduklarından dolayı namazlarının kılınmasına bile gerek görülmemiştir deniliyor. Hanzala'nın guslettirilmesi ise sebebi buydu. O yüzden kendisine El-Gasil ismi verildi. Mahsuldu yani. Guslettirilecekti Hanzala. Çünkü o diğerlerinden farklı bir pozisyondaydı. Ebu Hayseme radıyallahu anh Efendimiz'e geliyor ve diyordu ki Uhud savaşının başında Uhud Savaşı evet belki Müslümanların mağlubiyetiyle sonuçlanmıştı sonuçta. Fakat bildiğiniz gibi savaşın başında Müslümanlar galiptiler. Ve 23 kadar kafiri de öldürmüşlerdi. Savaşın başındaki galibiyetleri dünya sevgisi yüzünden mağlubiyete dönüşmüştü. Ama o savaşta böyle bir mağlubiyet tadılmış olsa da savaştan evvel ve savaş esnasında çok güzel hadiseler gerçekleşiyordu. Ebu Hayseme hadisesi de onlardan biriydi. Geliyordu Efendimiz'e diyordu ki ya Resulallah oğlum Sa'd'ı rüyamda gördüm. Bana diyordu ki ey baba gel sen de bize katıl. Rabbimin bize vaat ettiklerinin gerçek olduğunu gördüm. Şu anda cennet nimetleri içerisindeyim. Gel sen de bize katıl dedi. Ben Bedir'de bulunamamıştım ya Resulallah. Oğlum Bedir'de şehit düşmüştü. Ben de o günden beri onu bekliyorum. Bir gün olsa da ben de şehit düşsem diyorum. Oğlum Sa'd'ı gördüm beni çağırıyordu ya Resulallah. Bana müsaade eder misin? Yaşlı bir adamdı. Allah Resulü müsaade ediyordu kendisine. Ve şehit düşüyordu savaşta. Dört oğlu olan başka bir sahabi de aynı şekilde. Oğulları bırakmıyorlardı kendisini. Sen diyorlardı Allah seni savaştan muaf tutmuştur yaşlısın. İşte biz dört oğlun savaşa gidiyoruz yeter diyorlardı. O geliyor Efendimiz'e diyordu ya Resulallah. Amr bin Cemuh ben topal bir adamım diyordu. Ve ben cennette bu topal ayağımla değil. Ama cennet nimetleri içerisinde Allah'ın bana vereceği sağlıklı vücutla ben cennet nimetleri içinde yürümek istiyorum. Cennete girmek istiyorum oğullarım bırakmıyor beni. Efendimiz ona Allah senden bu sorumluluğu kaldırmıştır dedi. Diğer taraftan oğullarına döndü dedi ki siz de babanızı serbest bırakmalısınız. Belki Allah şehadet nasip eder. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi adama Allah şehadeti nasip ediyordu. Ve o da o şekilde Rabbinin huzuruna şehit olarak yükseliyordu. Buna benzer hadiseler Müslümanların kalbinde ölüm korkusunun olmadığını gösteriyordu. Batı'nın yetiştirmiş olduğu filozoflardan en önemlilerinden olan Descartes, 1650'li yıllarda Prenses Elizabeth'e yazmış olduğu mektuplarından birisinde der ki, Prensesim, mutluluğun yolunu keşfettim. Nedir o? Mutluluğun yolu ölümden korkmamaktır der. Ben bunu okuduğum zaman bir taraftan acıdım adamcağıza, bir taraftan güldüm. Kocaman bir kafası vardı Descartes'in doğruydu. Filozof adamdı. Gerçekten de çok okumuş bir insandı. Derin bir mütefekkirdi. Fakat bizim Müslüman çocukların 6-7 yaşında, 10 yaşında, 12 yaşında öğrendiği bir hakikati koca Descartes olduktan sonra öğrenebilmişti ancak. Bizim çocuklarımız tarihte destanlar yazıyorlardı. Allah Resulü'nün ordusuna gizli gizli giriyorlardı. 12-13 yaşında çocuklar Resulullah çıkartıyor gönderiyor evlerine. Siz daha çocuksunuz diyordu. Onlar şehit olmak istiyor ya Resulallah diyorlardı. Yine ordunun bir tarafından gizli gizli orduya katılıyorlardı. Bizim çocuklarımıza bile Allah Azze ve Celle cennet ve ahiret anlayışıyla bunu öğretiyordu. Belki bunun adı bu şekilde felsefi bir üslupla konulmuyor. Belki ölümden korkmamak şeklinde mutluluğun yolu olarak belki bu şekilde ifade olunmuyor. Belki Descartes'in ifadesiyle ifade olunmuyordu ama hakikatte demek ki bu anlayış aynı zamanda mutluluk da veriyormuş. Demek ki müminler cennet anlayışıyla, şehadet anlayışıyla demek ki ölümden korkmamayı ve aynı zamanda mutlu olmayı da başarıyorlarmış. Demek ki bir Müslüman bir mütefekkir olamamış olsa bile yine de Allah Azze ve Celle'nin öğrettiği bu itikat sayesinde bir mütefekkirin ulaştığı mutluluğa ondan çok daha ileri seviyede ulaşabilmektedir. Demek ki Descartes'in ulaşabildiği o hakikate Müslüman bir çocuk çok daha küçük yaşlarda ulaşabilmekte ve ölümden korkmamaktadır. Bugün İslam aleminde mesela nice küçük çocuklar Allah yolunda nice faaliyetler yapmakta ve şehit düşmektedirler. Demek ki İslam itikadı sağlam bir şekilde kalbe yerleşecek olursa ölüm korkusu diye bir şey bırakmamaktadır. Allah Azze ve Celle Müslümanların Uhud'da birçok imtihanlardan geçmesini takdir etmişti. Müslümanlar iki tane ata sahiptiler sadece o savaşta. Kafirler ise 200 kişilik süvari birliğine sahiptiler. Müslümanlardan 100 kadarı yalnızca zırha girmişti. Halbuki kafirlerin 700 kadarı zırhlıydı. Sayıları 3000 idi. Müslümanların sayısı ise 700 kişiden ibaretti. Bütün bunlara rağmen Allah'ın yardımıyla savaşın başında galiptiler. Ve Allah Azze ve Celle bu şekilde Müslümanların birçok destanlar yazmalarını takdir ediyordu. Efendimiz'i koruyordu Ebu Ducane. Allah Resulü'nün önünde duruyordu o gün. Allah'ın aslanı, Allah'ın kılıcı, Efendimiz'in kılıcını eline almış, Efendimiz'in kendi kılıcını verdiği Allah'ın aslanı. Efendimiz'in önünde duruyor, ona siper oluyordu. Allah Resulü'nü koruyordu. Ona atılan oklar ona isabet ediyordu. Yerinden kımıldamıyordu. Dağ gibi duruyordu yerinde. Resulullah'a gelmesin de ne olursa olsun diyordu. Allah Resulü'nün mi'ferini, Allah Resulü'nün giydiği bir takım elbiseleri, zırhını bir başkası giyiyordu. Nasıl hicret esnasında Hazreti Ali Efendimiz'in yatağına yatıyor, onun yerine yatıyor, ölümü göze alıyordu. Müşrikler içeriye saldırıyorlar. Eğer örtüyü kaldırmadan vurmaya başlasaydılar Ali'yi paramparça edeceklerdi. Ama Hazreti Ali bunu göze aldığı gibi birisi de Efendimizin zırhını giymek suretiyle, miğferini giymek suretiyle Efendimiz zannetsinler kendisini, Efendimiz yerine onu şehit etsinler diye onu göze alıyordu. Ebu Ducane, Ebu Ducane'nin Efendimiz'in önünde siper olması gibi bir diğer Efendimiz'in zırhını giyiyor, onun yerine şehit olmak istiyor. Efendimiz'in etrafında koruma görevi yapıyorlardı. Talha'nın yaptığı gibi Allah Resulü'nü korurken çok yaralar almıştı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Uhud dağına doğru tırmanırken bizi kim koruyacak diyordu, düşman saldırıya geçiyordu. Yanında 12 kişi kadar sahabisi kalmıştı. Müslümanlar darmadağın olmuşlardı. Talha ben diyordu, sen değil diyordu Resulullah, başkası çıksın önce. Bir başkası çıkıyor şehit oluyordu. Sonra bir başkası çıkıyor o da şehit oluyordu. Sonra bir diğeri, sonra bir diğeri. Yedisi o gün orada şehit düştüler. Resulullah'a bir şey olmasın diye onun önünde mücadele ettiler teker teker. Şehit düştüler. Allah Resulü o sırada dağa tırmanabilsin diye Medine'yi de o gece korumaya almışlardı Müslümanlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem düşman Uhud'a tam olarak varmadan kendisi Medine'den ayrılmamıştı. Fakat Medine'nin dört tarafında her tarafta muhafızlar çıkarmıştı. Efendimizin evini de muhafızlar koruyorlardı o gece. Her an bir saldırı olabilirdi. Efendimizin evi de korundu o gece. Bütün Medine'nin yolları korundu. Ve bu şekilde ertesi gün savaşa gidilecekti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir ashab ile kendisi için canını verecek olanlarla savaşıyordu. Bunlarla savaşan insanın beli yere gelir mi? Eğer o okçular o hatayı yapmış olmasaydılar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dediğini tutmuş olsaydılar, böyle bir acı da tatmayacaklardı. Ey Resulüm, onlar o yara onlara isabet ettikten sonra bile yine de sana icabet ettiler. Efendimiz Müslümanların morali yerine gelsin diye. Çünkü bir mağlubiyet olmuş, 70 şehit verilmiş, Hatta şehitlerin bir kısmı Medine'ye taşınmıştı. Efendimiz tekrar talimat verdi. Şehitler yeniden Uhud'a taşınacak. Şehitler Medine'nin mezarlığına götürülmeyecek. Onlar burada şehit düştüler. Şehitler oldukları yerde gömülecekler dedi. Ve Uhud şehitliği meydana getirildi. 70 şehit orada defnedildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o gün şehitleri defnederken iş makineleri olmadığı için kazmayla kürekle 70 şehit için mezar açmak zor olduğundan, zaten hepsi perişan vaziyette, birçoğu yaralı vaziyette olduğundan, Efendimiz bir mezara 2 şehit, bazen 3 şehit koymak zorunda kalıyordu. Ve hangisi daha güzel Kur'an biliyor diyordu, sonra onlara soruyordu. Hangisinin ilmi daha fazlaydı, hangisi Kur'an'ı daha güzel okurdu filan dediklerinde onu önce yerleştiriyordu mezara, sonra diğerini yerleştiriyordu. Ve bu işi yaparken aynı zamanda birbirini çok seven iki kişiyi aynı mezara yerleştiriyordu. Filanla falan birbirlerini çok severlerdi dünya hayatındayken. Onları aynı mezara koyalım buyuruyordu Allah Resulü. Mezara koyarken bile ilme bakıyordu Resulullah. Mezara koyarken bile kim daha güzel Kur'an okuyor, kim Kur'an'dan daha fazla sure biliyor, ona bakıyordu. O anda bile bunu düşünüyordu Allah'ın Resulü. Böylece bütün Müslümanları teşvik ediyordu. Kur'an öğrenin. Kur'an'dan ne kadar bilirseniz o kadar şerefiniz artacak. Mezara konulurken bile buna bakılıyor. Namaz kıldırırken nasıl ki evvela ilme bakılması lazım gelir. Nasıl ki kimin imam olacağına, namazdaki imama karar verilirken sesi güzel olanlar mı öne geçirilecek? İnsanlar onu isteseler bile, yoksa ilim sahipleri, sünneti iyi bilenler mi, fıkhı iyi bilenler mi öne geçirilecek? Yoksa yaşı büyük olanlar mı öne geçirilecek? Yoksa makam sahipleri mi öne geçirilecek? Hangisi öne geçirilecek? Hangi sıfata sahip olanlar evvela ona buyur denilecek? İşte fıkıh dedi ki, Resulullah'tan gelen bu gibi hadislere dayanarak ilim sahibi olanlar öncelik onlarındır. Sesleri güzel olmasa bile Kur'an'ı tecvide göre okuduktan sonra güzel bir makamla okuyamasalar bile makam onların makamıdır. Kabre konurken bile böyle. İmamlık mevzunda öyle olmaz olur mu? Kabre konurken ne önemi var diyebilirsiniz. Ama Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önemli olduğunu bize işaret etmek istedi. Kur'an'ı mehcur bırakmayın dedi. Ne kadar okursanız o kadar şeref kazanacaksınız. İşte o gün orada Müslümanlar büyük bir yara almışlar. Şehitlerini defnetmişler. Medine'ye götürülmüş olan şehitler tekrar getirilmiş. Uhud'da defnedilmiş. Ve sonra Allah Resulü ashabıyla birlikte, yaralılarla birlikte tekrar dönmüş Medine'ye. Fakat ashabının morali düşüktü. Onların moralinin yükseltilmesi gerekiyordu. O bir liderdi aynı zamanda. Dolayısıyla ashabının moralini yükseltmeliydi. Dedi ki, dün bizimle beraber olanlar yeniden çıksınlar yola. Düşmanı takip edeceğiz. Kendisiyle beraber 70 kişi kadar çıktılar yola. Düşmanla karşılaşma ihtimalleri düşük olduğu için hepsi katılmamışlardı. Hatta bazıları öyle bir haldeydiler ki demin ifade ettiğim gibi iki kardeş onlardan biri diğerini taşıyordu. O kadar perişandı ki yaralıydı. Kan revan içerisindeydi. Ama şöyle düşünüyorlardı. Resulullah'la birlikte bu savaşı kaçıracak mıyız? Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlarla birlikte gitti. Dün bizimle beraber olmayanlar bugün de olmasınlar dedi. Dün bizi terk eden hainler, onlar bizimle beraber gelmeyecekler. Nasıl ki Talut'un kıssasında sudan içmeyin demişti hani Talut askerlerine. İçenler benden değil demişti. İçenler ordumdan atılacak demişti. Halbuki askere ihtiyaç vardı. Fakat Allah Azze ve Celle böyle istiyordu. Biraz sonrası zafer verilecekti Talut'un o az miktardaki askerlerine. Allah istediği zaman az miktarda olan Müslümanlara da zafer verir. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Nice az topluluklar var ki çok topluluklara galip gelmiştir Allah'ın izniyle. Allah biraz sonra galibiyet verecek. Ama o galibiyeti dökülecek adamlara vermek istemiyor. Sudan içenlere, itaat etmeyenlere vermek istemiyor. Aynen öyle. Onlar geride kalacak. Onlar orduya katılamayacaklar. Aynen nasıl ki o zaman öyle söylenmişti. Şimdi Resulullah öyle söylüyordu. Dün bize katılmayanlar katılmasınlar. Ve gittiler Hamraül Esed denilen yere kadar. Medine aşağı yukarı 8 mil 10 kilometre kadar bir mesafe. Oraya gittiler ve orada Efendimiz 3 gün kadar kaldı. Düşman eğer karşılarına çıksaydı onlarla savaşacaklardı az bir sayılarına rağmen. Resulullah'ın ne kadar cesur olduğunu anlıyor musunuz? Senin peygamberin yerinde oturan kalkmayan bir peygamber değildi. Senin peygamberin yemek yiyen bir adam değildi. Senin peygamberin sadece namaz kılan, teheccüd namazları kılan, oruç tutan bir insan değildi. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir kahraman idi. Kahramanlar kahramanıydı. 70 kişiyle 3000 kişilik düşman kuvvetine gidebilecek, onların karşısına çıkabilecek kadar yiğitti. Yiğit peygamberin ümmeti yiğit olmalı. Allah Resulüne Ma'bet adında bir müşrik yolda karşılaşmış Huza kabilesinden ve de onlarla anlaşmalıydı Efendimiz. O adam Efendimizin başına gelen bu olaydan üzüntüsünü Efendimiz'e bildirmişti. Üzüldüm ya Muhammed dedi başınıza gelene. Sonra ayrılmış gitmişti. Mekke'den gelen orduyla karşılaştı. Ebu Sufyan komutasındaki orduyla, müşrik ordusuyla karşılaşmış ve onların gözünü korkutmak istemişti. Ebu Sufyan da askerleriyle konuşmuşlar ve yeniden dönüp bir daha saldırmak istiyorlardı. Diyorlardı ki biz neden böyle onları işimizi yarım bıraktık da neden döndük? Biz onların büyüklerini yaraladık, bazılarını öldürdük. Fakat işimizi yarım bıraktık ve neden böyle yarım bıraktık? Geri dönelim ve bir kez daha saldıralım ve işlerini bitirelim diyorlardı. Mabet gelmiş, onlar bu görüşlerinden vazgeçirmişti. Dedi ki Muhammed öyle bir orduyla geliyor ki, hiç görmediğiniz bir orduyla geliyor, peşinize düşmüş geliyor dedi. Dün ona katılmayanlar da katılmışlar. Büyük bir orduyla geliyor ve onlar o kadar kinli ve nefret içerisindedirler ki, vallahi dedi eğer kaçmayacak olursanız şimdi gelmek üzeredirler. Ebu Sufyan ne söylüyorsun dedi. Biz de tam onlara yeniden saldırmayı düşünüyorduk. Vallahi bunu size tavsiye etmem dedi. Mabet onların moralini bozmak istiyordu. Müslüman değildi ama Allah Azze ve Celle bazen bir müşrikle de dinini kuvvetlendiriyor demek ki. Bir müşrik Müslümanların lehinde casus faaliyeti yapıyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin böyle bir görev verdiğine dair elimizde bir delil yok. Mabede böyle bir görev vermiş değil. Bedir'de esir alınmış olan amcası Abbas'a böyle bir görev vermiş olabilir. Amcası Abbas da Bedir'de Mekke müşriklerinin arasındaydı ve esir alınmıştı. Ve Efendimiz daha sonra kendisini fidye ile serbest bırakmıştı. Ve bazı rivayetlerde amcası Abbas Müslümanlar için casusluk görevi yapıyor. Ve Müslümanlar için bilgiler aktarıyordu. Uhud savaşının da bilgilerini aktarmıştı. Efendimiz'e haber gönderiyordu. Mekke'de olup bitenlerden haber ediyor. Mekke'de şöyle bir ordu toplandı. Şu kadar kabileler katıldı. Filan zamanda saldıracaklar gibi bilgiler gönderiyordu. Efendimiz'in casusu olarak faaliyet gösteriyordu Abbas. Bundan ötürü bazı rivayetlerde Abbas'ın Müslüman olduğuna dair bilgiler mevcut ise de fakat kesin bilgiler değil bunlar. Hazreti Abbas daha sonra zaten Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmuştu. Fakat Efendimiz Hazreti Abbas'a böyle bir görev vermiş miydi o zaman? Kesin olmasa bile mabede böyle bir görev verdiğine dair elimizde en ufak bir rivayet mevcut değil. Demek ki mabed kendiliğinden böyle bir görev üstleniyordu. Demek ki Allah Azze ve Celle bir müşrikle de dinini destekliyordu. Ebu Sufyan ondan bunları işitince gözü korktu ve o zaman yeniden saldırıya geçmekten vazgeçmişti. Ve yolda giderken bir kabileden bazı kimseler görmüş, müşrik kabilelerinden birileriyle karşılaşmış ve onlara nereye gittiklerini sormuştu. Medine'ye gidiyoruz dediler. Neden dedi? Yiyecek almak için gidiyoruz dediler. Dedi ki benden bir haber götürür müsünüz Muhammed'e? Götürürüz dediler. Eğer benden bir mektup götürecek olursanız Muhammed'e, siz de yarın panayıra geldiğiniz zaman o kas panayırında, fuarında ben de size üzüm getiririm dedi. Peki dediler, kabul ettiler. Ben gidin dedi Muhammed'e, deyin ki biz onlar üzerine yeniden saldırmak için toplanıyoruz. Gidin onlara bunu söyleyin. Gelip bunu söylediler. Dediler ki Ebu Sufyan böyle söylüyor. Yeniden saldırıya geçecek. İşte böyle söylüyor. İşte o zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve iman edenler hasbunallah ve ni'mel vekil dediler. Ayetin devamında söyleyeceği gibi onlar kafirlerin kendi aleyhlerinde toplandığını duyduklarında hasbunallah ve ni'mel vekil derler. Allah bize yeter, o ne güzel vekildir. Onların imanı artar. Düşmanın yeniden saldırıya geçeceğini haber aldıkları zaman onlar korkmazlar. Allah'a tevekkül ederler. Tıpkı Hazreti İbrahim aleyhisselam da ateşe atılırken aynı şeyi söylemişti. Buhari hadisinde Efendimiz haber veriyor ki İbrahim aleyhisselam ateşe atılacağı zaman en son sözü hasbunallah ve ni'mel vekil olmuştu. O da Allah'a sığınmış. Allah bana yeter demiş. Hasbi Allah demişti. Allah bana yeter. Ve ni'mel vekil. Allah ne güzel vekildir. Ben Allah'a dayandım dedi. Müminler bu şekilde Allah'a tevekkül ettiklerini ifade ediyorlardı. Uhud savaşı esnasında Ebu Sufyan, Müslümanlar Uhud dağına doğru tırmandıklarında oradan sesleniyordu, aşağıdan sesleniyordu Ebu Sufyan. Muhammed aranızda mı diyordu? Ebu Bekir aranızda mı diyordu? Ömer aranızda mıdır diyordu. Ömer dayanamıyor. Efendimiz susun dediği halde Ömer dayanamıyor ve ben buradayım diyordu ey Allah'ın düşmanı. Ebu Sufyan işte o zaman bir takım tartışmalara girmişti. Daha evvel ona temas etmiştim. Biz kazandık dediği zaman bizden de ölüler oldu Bedir'de. Şimdi de sizden ölüler var Uhud'da. İşte bir gün öyle bir gün böyle. Bir gün siz bir gün biz kazanırız dediğinde müminlerin şöyle demesini Efendimiz emrediyordu. Evet ama bizim ölülerimiz cennette, sizinkiler cehennemdedir. Bizim hubelimiz var dediğinde Ebu Sufyan, bizim Rabbimiz var deyin diyordu Allah Resulü. İşte o karşılıklı tartışma esnasında Ebu Sufyan diyordu ki Bedir'de yeniden buluşalım. Vaatleşiyorlardı. Bedir'in olduğu yerde, bizden 70 kişi öldürdüğünüz o yerde, o günde yeniden buluşalım. Efendimiz Allah izin verirse dedi. İnşallah dedi. Ve o gün geldiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte çıktı. Ebu Sufyan'ın gözü korkmuştu. Böyle söylemişti o anda ama daha sonra o vakit geldiğinde gözü korkmuştu. Ve çok sıcak bir sene geçmişti, kuraklık vardı. O yüzden bir adamı tuttu ve o adama görev verdi. Dedi ki git Muhammed'e, Muhammed'i bu işten vazgeçirtmeye çalış. Onların gözünü korkutmaya bak. Bunu yaparsan sana şu kadar mükafat vereceğim diye sözler veriyordu. Ben Muhammed'le böyle anlaşmıştım ama bu sene kuraklık oldu. otlar pek yok, bizim hayvanlarımız ne yiyecekler? Yol uzundur, hayvanlarımızın yiyecek bulabileceği bir seneye tehir etmek istiyorum diyordu. Hakikatte korkuyordu gözü. Çünkü Müslümanlar 700 kişiyle bile 3000 kişiyi orada biiznillah mağlup etmişlerdi. Ebu Sufyan bunu biliyordu. Bedir'de ise 313 kişiyle 1000 kişilik Mekke ordusunu mağlup etmişlerdi. Bunu çok iyi biliyordu. Uhud'daki Müslümanların en sondaki mağlubiyeti ise yine Müslümanların hatasından kaynaklanmıştı. Mekke müşriklerinin galibiyeti değil, Müslümanların mağlubiyetiydi hakikat. Ondan dolayı Ebu Sufyan'ın gözü korkuyordu ve böyle bahaneler ileri sürerek savaşmaktan vazgeçiyordu. Askerleriyle birlikte bazı rivayetlerde 2000 kişi kadar bir kuvvet toplamış. Bunların bir kısmı paralı asker ve onlarla birlikte çıkmışlardı şehirden, Mekke'den. Güya savaşa gideceklerdi. Fakat birkaç gün sonra geri döndüler ve hatta kendi milletleri kendileriyle alay ettiler. Meğerse siz sevip içmeye gitmişsiniz dediler. Yani siz gezip tozmaya, şaraplar içmeye, içecekler içmeye gitmiş ve sonra geri dönmüşsünüz deyip onlarla alay ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ise o askerlerle beraber çıkmıştı. Sözünde duruyordu Allah'ın Resulü. Korkmuyordu Resulullah. Eğer korkacak olursa ashabı da korkardı. O zaman kıyamete kadar bütün ümmeti korkak olurdu. Resulullah bu sorumluluğun farkındaydı. Cesur bir ümmet istiyordu arkasından. Ve askerleriyle beraber bazı rivayetlerde bütün Müslümanlar hepsi katıldığı halde, belki içinden münafıklar da olabilir, 1500 kişi kadar olmuşlar ve Bedr-i Sugra denilen yere gitmişlerdi. Oraya gitmişler ve o gün orada bulunmuşlardı ama hiç kimseyi göremediler. Ebu Sufyan kaçmıştı ve gelememişti. Müslümanlar orada bir hafta kadar, 7-8 gün kadar kaldılar. Ve Allah Azze ve Celle onlara orada büyük bir kar etmeyi nasip etti. Orada fuar kuruluyordu. Ve orada Müslümanlar büyük bir kar ettiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem orada büyük bir kervan satın almış. Ve sonra kervandan büyük bir kar elde edilmiş. Ve o karın da Müslümanlar arasında taksim edilmesini emretmişti. Bu şekilde müminler evlerine büyük bir ganimet ile dönüyorlardı. Uhud'da elde edemedikleri ganimeti, cesaretleri hürmetine Allah Azze ve Celle Bedr-i Sugra denilen o gazvede nasip ediyordu. Savaş olmamıştı, hiç kimsenin burnu kanamamıştı ama ganimet elde edilmişti yine. اَلَّذِينَ سَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَسَابَهُمُ الْقَارْحِ Kendilerine bir yara isabet ettikten sonra Allah'a ve Resulüne icabet edenler, haydi çıkın yola denildiği zaman çıkanlar, müminler. لِلَّذِينَ اَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيمٌ Onlardan güzel iş yapanlar ve Allah'tan korkanlar, işte onlara ecr-i azim var. اَلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسِ اِنَّ النَّاسَ قَدَ جَمَعُوا لَكُمْ فَخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِمَانًا Onlar öyle müminler ki insanlar onlara şöyle dediklerinde, insanlar size karşı toplandılar, saldırıya geçecekler, korkun onlardan denildiğinde onlar korkmazlar ve onlar derler ki وَقَالُ حَسْبُنَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ Allah bize yeter, o ne güzel vekildir derler. Biraz evvel anlatmış olduğum hadiselerde Ebu Sufyan'dan böyle haberler geldiğinde, büyük bir saldırı geliyor denildiğinde müminlerin gözü korkmuyordu. Ölümü göze almış adam neyden korkacak? Bütün mesele ölümü göze almış olmak. Ölümü göze aldıktan sonra korkacak hiçbir şey kalmaz. Ölümü göze alanlar, dünyayı sevmeyenler için ölmek çok kolaydır. Nasılsa ecel iki tane değilmiş madem. Nasılsa bu dünya nimetleri basitmiş madem. Madem ki asıl varılacak olan yer Allah katındaymış. Madem ki Allah yolunda ölenler ölü değilmiş. Madem ki onlar Rableri katında rızıklanmaktaymış. Madem ki Allah böyle vaat ediyor. İnnallâhe lâ yuhliful mi'ad. Allah vaadinden dönecek değil. Dolayısıyla müminler için korku diye bir şey söz konusu olamaz. Allah'ı anlamış, cenneti anlamış, adaleti anlamış, şehadeti anlamış olanlar için onlar başka bir şey söylemezler. Amerika size karşı ordular hazırlıyor mu dediler mesela onlara. Saldırıya geçmek üzere mi denildi mesela onlara? Sınıra bir tugay yerleştiriyor mu denildi mesela onlara? Hasbunallah ve ni'mel vekil derler. Ve onlar ne Amerika'dan korkarlar, ne Avrupa'dan korkarlar. Nükleer santrale sahip olmayacaksınız denilir onlara. Hayır derler. Neden İsrail'in var? Neden bütün devletlerde var? Neden bizde olmayacakmış derler. Hasbunallah ve ni'mel vekil derler, yollarına devam ederler. Hasbunallah ve ni'mel vekil demek için yürek lazım. Hasbunallah ve ni'mel vekil demek için dünyayı hakir görmek lazım. Dünya istikrar edemeyenler, dünyayı basit göremeyenler, ahiretin önemini anlamamış olanlar bu sözü söyleyemeyeceklerdir. Onlar Rableri uğrunda kendilerini feda edemeyeceklerdir. Onlar bir koyun kadar bile olamayacaklardır. Bir koyun yeri gelir kendini feda eder. Yediği otlara karşılık, içtiği pis suya karşılık, Rabbul Alemin için kendini feda eder. Bir ağaç kendini feda eder. Yerden yediği çamurdur, başka bir şey değil. Ama kendini feda eder sonunda. Allah Azze ve Celle öyle takdir etmiştir madem. Keserler, hatta yakarlar, sessiz kalır. Çünkü Rabbi kendisine nimetler vermişti. Çünkü Rabbi böyle takdir etmiştir, sessiz kalır. Bunu göze alır. Aynı şekilde müminlerin de bunu göze alması icap eder. Ve onlar ne kadar tehdit altında olurlarsa olsunlar, hasbunallahu ve ni'mel vekil derler. Fenkalabu bi ni'meti minallah. Ve onlar Allah'tan bir nimet ile döndüler. Savaş yapmadan, barış içerisinde ve büyük bir moral ile geri döndüler. Ve fadlin, bir de Allah'ın lütfu ile geri döndüler. İşte biraz evvel anlatmış olduğum gibi orada büyük bir kervan satın aldılar ve o kervandan o kadar karlar ettiler ki adeta bir ganimet ele geçirmiş oldular. Ve fadlin lem yemseshum su, onlara hiçbir su, hiçbir kötülük dokunmadan geri döndüler. Ve tebe'u ridvanallah, ve Allah'ın rızasına da ittiba ettiler. Allah'ın rızasına uydular. Allah'ın rızasına uyanlar Allah Azze ve Celle böyle karlı olarak geri dönmeyi nasip etti. Vallahu zu fadlin azim. Allah büyük bir lütuf sahibidir mümin kullarına karşı. İnneme zalikumu şeytan yuhavifu evliyâehu felâ tekâfûhum ve kâfûn in kuntum mu'minin. Ey iman edenler, o şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Yahut da kendi dostlarıyla sizi korkutur. Onlardan korkmayın, eğer mümin iseniz yalnız benden korkun. O şeytan sizleri korkutmak isteyecek. O şeytan kendi dostlarıyla sizi korkutmak isteyecek. O şeytan Amerika'nın gücüyle sizi korkutacak. Size süper güç geliyor diyecek, korkun diyecek. Başka şeyler söyleyecek. Kendi dostlarıyla sizi korkutacak. Ama siz eğer mümin iseniz sadece Allah'tan korkmalısınız. Allah yardım ettiği takdirde size hiçbir şey yapamayacaklar, bundan emin olasınız. Allah Azze ve Celle müminlere ders veriyordu bu şekilde. Şeytanın hangi yönden geldiğini bize ifade ediyor. Şeytan nasıl geliyor? Şeytan nereden yaklaşıyor? Hani Kur'an şeytanın soldan, sağdan, önden ve arkadan yaklaşacağını haber veriyordu bize. Araf suresinde şimdi şeytanın nasıl yaklaşacağına burada bir misal veriliyor. Sizi düşmanın gücüyle korkutacaklar. Sizi çok büyük bir kuvvet geliyor diye korkutacak. Bilesiniz ki Allah'tan korkanlar için bunların hiçbir değeri yoktur. Allah yardım ettiği zaman hiç kimse size engel olamayacaktır. Allah Azze ve Celle bu şekilde müminlerin ne şeytandan ne de şeytanın dostlarından korkmamaları gerektiğini öğretiyor. Müminler şeytandan da şeytanın dostlarından da korkmayacak. Müminler aynı zamanda Allah'ın dışında her ne varsa hiçbirinden imanları sayesinde korkmamayı başarabilecekler. İman Allah'ın dışında hiçbir şeyden korkmamayı nasip eder insana. İman olmazsa insan her şeyden korkar. Allah'tan korkmayan her şeyden korkar. Allah'tan korkan hiçbir şeyden korkmaz. Allah Azze ve Celle böyle bir iman nasip eylesin hepimize. Ya Rabbi Kur'an'ın mesajını anlayanlardan olmayı nasip eyle. Ya Rabbi dünyanın dört bir tarafında sen rızan için çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de sen rızan için çarpışan kardeşlerimize yardım eyle. Ya Rabbi seni sevmeyi nasip eyle. Seni sevenleri sevmeyi nasip eyle. Allah'ım senin uğrunda mücadele etmeyi sevdir bize. Ya Rabbi yaratılışımızı güzel yaptığın gibi ahlakımızı da güzel eyle. Lillahi Teala'l-Fatiha.